Ayrım 6, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz. Sayfa 55. İlk kez Rusya'da. Olay herhalde 1923 yaz başında geçmiş. Veda mektubunun tarihi belirtilmemiştir ancak Vietnam İşçi Partisi'nin tarih komisyonu resmi biyografide Nguyen Ai Quoc'un Paris'i 1923 Haziran'ında terk ettiğini kaydeder. Ekim'deki çiftçi enternasyonuna katılmak üzere Moskova'ya gitmiştir. Le Président adı geçen eser sayfa 47. Nguyen 16 Ekim 1923'te aynı yıl devrimci çiftçi birliklerinin çatı örgütü olarak kurulmuş olan Crest Intern'in Krestyanski İnternasyonel Çiftçi İnternasyoneli yürütme komitesine seçildi. Şimdi sömürge halklarının temsilcisi olarak Komintern'in bu yan örgütünün yönetim kurulu üyesiydi. Resmi kaynaklar kimin onu Sovyet başkentine delege olarak gönderdiğinden söz etmemektedir. Herhalde Fransız Komünist Partisi'ydi. Her ne olursa olsun o zamandan sonra Nguyen Ai Quoc Komünist Dünya Hareketi içinde sömürge sorunları uzmanı olarak belirtilmelidir. Nguyen Moskova'da Çiftçi Enternasyonu'nun bu ilk kongresinin bildirisini Vietnam diline çevirir. Bu arada sömürgelerdeki çiftçi kitleleri henüz bir silahlı devrime değil yalnızca birleşmeye çağrılmaktadır. 20'li yıllardaki en ünlü çalışması Le Process de la Colonisation Française'de Nguyen Ai Quoc enternasyonelinin özellikle sömürgelerde çalışan çiftçilere yöneltilmiş daha sonraki bir çağrısını aktarmaktadır. Gerçi burada modern kölelerin ve daha sömürge paryalarının kapitalist sömürüsünden söz edilmektedir. Buna rağmen bildiri yalnızca sömürgelerdeki yerli halkın hukuksal eşitliği ve kurtarılışı andıyla bitmektedir. Works 2 adı geçen eser sayfa 135 ve devamı. Sömürge devrimi henüz uykudadır ancak şimdi Nguyen Ai Quoc ona yolu açanlar arasındadır. Kariyeri ve deneyimleri sonunda onun ülkesi Vietnam'ı bir batı sömürgesi olarak komünist bayrağı altında bağımsızlığa ulaştırmasını sağlayacaktır. Ancak Nguyen'in izi sonraki 20 yılda çoğunlukla belirsiz kalacaktır. Nguyen Ai Quoc'un eski Alman komünist lideri Ruth Fischer, Alfred Friedland Asler, 1895-1961, 1924-1926 Alman Komünist Partisi Politbüro Başkanı, 1926'da partiden ihraç, Stalin karşıtı, komünizm üzerine birçok kitabın yazarı. Öne sürdüğü gibi gerçekte ilk kez daha bir yıl önce Komintern'in 4. Dünya Kongresi'nde Kasım ve Aralık 1922 katılmak üzere Moskova'ya gelip gelmediği bugüne kadar açıklığa kavuşmamıştır. Bu bilgiyi ne doğulu ne de batılı kaynaklar doğrulamadığına göre herhalde Ruth Fischer yılda yanılmış olmalıdır ve Nguyen'in gerçekten katıldığı 1924 yazındaki 5. Komintern Kongresi'ni kastetmektedir. Yine de Ruth Fischer'in dervişi yüzünde iki yumuşak, zeki bakışlı gözün parladığı bu genç devrimci ulusçu ile ilgili gözlemleri o kadar ilginçtir ki onları burada aktarmak istiyoruz. Ho Chi Minh'e 20'li yılların başında Moskova'da oldukça sık rastladım. Nazik, utangaç denilebilecek tavrıyla Komintern çevrelerinde kısa zamanda popüler oldu. Çok tek düze, soyut bir uluslararasıcılıktan gelen biz Avrupalı komünistleri daha o zaman derin biçimde etkileyen şey Ho'nun tutkulu ulusçuluğuydu. Ruth Fischer ülke gruplarının yalnızca Moskova merkezi tarafından denetlenmesine karşı çıkan Komintern içindeki bazı akımlar hakkında bilgi vermekte ve şöyle devam etmektedir. Ho karşı çıkanları kuliste izliyor ve onlara sempati duyuyordu. Ancak bu fraksiyon çatışmalarına katılmıyordu. O zamanlar onu ilgilendiren asıl şey bugün olduğu gibi kendi ülkesinin bağımsızlık savaşıydı. Ruth Fischer, von Lenin zu Mao, Lenin'den Mao'ya, Düsseldorf, Köln, 1956, sayfa 178 ve devamı. Veda mektubunda Nguyen Kurtuluş Savaşı'nı orada sürdürmek üzere ülkesine dönmek istediğini yazmıştı. Resmi biyografi yazarları da Nguyen'in o dönemde herhalde gerçekten sahip olduğu bu niyetin altını çizmektedirler. 1923 sonbaharında ve 1924 yılının ilk yarısında Moskova'da kalış sonradan Komintern delegeleriyle konuşmalar sırasında başka bir karara yol açmış olmalıdır. Ayrı bir Komintern Çin-Hindi şubesi kurma zamanı henüz gelmemişti. Vatanında kitlelerle çalışmak ve onları eğitmek yerine şimdi 34 yaşındaki devrimci için dünya komünizminin merkezinde kendi yoğun eğitimi başlamıştı. Ancak daha önce komünist dünya hareketini ve onun koruyucusu Sovyet devletini sarsan bir olay oldu. 21 Ocak 1924'te Lenin öldü. Milyonlarca Sovyet yurttaşı ve tüm dünyadaki komünistler gibi Nguyen Ai Quoc da derin bir acı ve keder duydu. Şimdi artık Moskova merkezinde öylesine önemli bir kişi olmuştu ki Pravda ona 27 Ocak 1924'te bir yorum için yer ayırmıştı. Lenin ve sömürge halkları, Lenin öldü. Bu haber bulutsuz gökten düşen bir yıldırım gibi insanları çarptı. Afrika'nın verimli düzlüklerinin ve Asya'nın yeşil tarlalarının her köşesine yayıldı. Bu büyük önder kendi halkını kurtardıktan sonra diğer halkları da kurtarmak istiyordu. Önceleri dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir adam ve böyle bir amacın olabileceğine inanmak istemediler. Ancak sonraları çok açık seçik olmasa da komünist partililerin, sömürülen halkların için savaşan ve Komünist Enternasyonel denilen örgütün varlığını haber aldılar ve Lenin'in bu örgütün lideri olduğunu öğrendiler. Bize gelince bu geri getirilemez kayıptan derin bir acı duymaktayız ve tüm halkların ortak yasını kardeşlerimizle paylaşmaktayız. Ancak Komünist Enternasyonel'in ve sömürge ülkelerinde de bulunan şubelerinin liderin bize bıraktığı deneyimleri ve öğretileri tamamlamayı ve gerçekleştirmeyi başaracağından eminiz. Bize verdiği görevleri yerine getirirsek bu onu duyduğumuz sevgiyi kanıtlamanın en iyi yolu değil midir? Sağlığında bizim için baba, öğretmen, yoldaş ve öğütçüydü. Şimdi de bizi toplumsal devrime götürecek simgemizdir. Lenin eylemlerimizde yaşayacaktır. O ölümsüzdür. Works 1 adı geçen eser sayfa 70 ve devamı. Bakınız ayrıca Ho Chi Minh'in 80. doğum günü nedeniyle 19 Mayıs 1970 tarihli Pravda'ya. Genç devrimcinin coşkusu açısından bundan kısa bir süre önce geçmiş bir olay da karakteristiktir. Nguyen Crestinter'in 1. kongresine katıldıktan sonra bir kez daha kısa bir süre için Fransa'ya geri dönmüştü. Paris'te yaşayan Japon yazar Kiyo Komatsu, Nguyen ile 1923 Kasım'da yaptığı bir konuşmayı anlatmıştır. Nguyen, onu kendisiyle birlikte Moskova'ya gitmeye çağırmıştı. Japon yazar reddedip Paris'te sanat ve edebiyatla uğraşmayı tercih ettiğini söylediğinde şu anlamlı yanıt gelir. Bu kokuşmuş toplumda mı? Burada nasıl bir sanat yapabilirsiniz ki? Biz devrimi yapacağız. O zaman sınıfsız bir toplumda özgür insanlar için yazabilirsiniz. Fall adı geçen eser sayfa 92, Lacature adı geçen eser sayfa 46. Ve böylece Nguyen tekrar Moskova'ya gider tek başına yalnızca umutlarıyla birlikte. Nguyen Fransa'ya resmen ancak 1946'da bağımsız bir demokratik Vietnam Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak döndü. O dönemde deniz yolu Batı Avrupa'dan Sovyetlerin kutsal topraklarına ulaşmak için devrimcilerin izledikleri klasik yoldu. Lenin'in ölümünden 2 gün sonra 23 Ocak 1924'te Nguyen Ai Quoc bir Sovyet gemisiyle Leningrad'a geldi ve hemen Moskova'ya doğru yola çıktı. Vardığında kentte cenaze töreni için tüm dünyanın ileri gelen komünistleri toplanmıştı. Yolculuğunun resmi nedeni Fransız Komünist Partisi'nin merkez komitesindeki sömürgeler temsilcisi olarak delege seçildiği Komintern'in yaklaşan 5. Dünya Kongresi'ydi. Lenin'in ölümü nedeniyle kongre birkaç ay ertelendi. Bununla birlikte Sovyet kaynakları Nguyen'in Lenin'le yüz yüze görüşme biçiminde kişisel dileğini de vurgulamaktadır. Komünist Enternasyonel'in 5. Dünya Kongresi 17 Haziran-8 Temmuz 1924 tarihleri arasında Sovyet başkentinde yapıldı. Kongrede Lenin'in ölümünden sonra Sovyet Partisi içinde artık tüm sertliğiyle alevlenen Troçkizm'e karşı savaş havası egemendi. Ancak Troçki kongreye katılmadı. Stalin onu parti ve böylece de enternasyonel içinde iyice soyutlamıştı. Ancak Nguyen Ai Quoc, Ruth Fischer'in de belirttiği gibi fraksiyonlar arası kavgalarla ilgilenmiyordu. O ender rastlanan ve gerçekten fanatik bir kararlılıkla galiba dünya komünizminin merkezinde kendi planlarını da etkileyebilecek bir güç kavgasının başladığını fark etmeksizin tümüyle kendi kişisel amacını gidiyordu. Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu üzerine bildirisi kongresinin stenografik protokollerinde kaydedilmiştir. Nguyen Ai Quoc çok iyi hazırlanmıştı ve tüm dünyadan gelip toplanmış delegelerin karşısına şaşılacak bir özgüvenle çıktı. Gerçi Stalin'in çizgisi çevresindeki uzlaşma artık yerleşiyordu, ancak Stalinizm henüz özgür eleştiriyi boğmamıştı. Henüz delegelerin konuşmaları kendi partilerinin ya da bireylerin isteklerine yaltakçı bir baş eğişten uzaktı. Devletlerin sömürge topraklarıyla ilgili kısa bir istatistiksel girişten sonra Nguyen metropoldeki yoldaşlarına saldırıya geçer. Burada Lenin ve Stalin'i dayanak almakta ve şöyle demektedir. Fransız ve İngiliz komünist partileri sömürgelere karşı gerçekten ilerici bir politika izlemedikçe, sömürge halklarıyla ilişki kurmadıkça programları bütün olarak etkisizdir ve öyle kalacaktır. Çünkü bu program Leninizme ters düşer. Ve İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın ve diğer ülkelerin komünist partileri ülkelerinin burjuva sınıfının sömürgeci istilalarına karşı koymak için ne yaptılar ki? Kendisi yanıtlar. Partilerimiz bu alanda hemen hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bana gelince ben bir Fransız sömürgesinde doğdum ve Fransız Komünist Partisi üyesiyim. Ancak Komünist Partimizin sömürgeler için hemen hiçbir şey yapmamış olduğunu söylemek zorunda kalmak beni çok üzmektedir. Works 1, sayfa 143 ve devamı. Burada daha 3,5 yıl önce turda konuşmasını bitirebilmek için parti kurulundaki sosyalist yoldaşlarından susmalarını rica etmek zorunda kalan ve gülümsemeyle karşılanan o çekingen genç adamdan eser kalmamıştır. Ve sömürge özgü aşağılık kompleksi Kremlin'in koruyucu gölgesinde kaybolmuş görünmektedir. Nguyen sömürgelerdeki olaylara burjuva basınından da daha az önem veren partisinin merkez organı L'Humanité'yi şiddetle eleştirmektedir. Bunu da bir düzine örnekle kanıtlar. L'Humanité'nin birçok makalede Senegalli boksör Skin'in galibiyetlerini överken Skin'in kardeşlerinin Dakarlı tersane işçilerinin karşı karşıya bırakıldıkları baskılardan hiç söz etmemesini nasıl yorumlamak gerekir diye sorar. Ve Nguyen, partinin merkez organının her gün Dozi'nin Paris'ten Saigon'a rekor uçuşunu bildirirken sömürge yönetiminin Vietnamlı çiftçilere uyguladığı sürgün cezalarından ya da Çin Hindi'ndeki Fransız köle tüccarlarının Kuzey Vietnam halkının Pasifik adalarındaki sömürgeci çiftlik sahiplerine satışından tek kelimeyle bile söz etmemesine öfkelenmektedir. Gazete Çiftçi Enternasyoneli'nin daha önce değinilen bildirisini sömürge halklarına duyurmaya bile gerek görmemiştir. Bunlar duyulmamış şeylerdir. Partimizin sömürgelerle ilgili her şeyi hor gördüğünü herkesin kabul etmesi gerekir. Aynı kitap sayfa 146. FKP ulusal sorundan ayrılması olanaksız olan sömürge sorununu ele alışta hata üzerine hata yapmıştır. Nguyen yerli birliklerin aç Alman işçilere ve dönek Fransız alaylarına karşı harekete geçirildiği Ruhr'dan alınacak derslerden söz etmektedir. Metropolde de grev kırıcısı olarak renkli derili askerler. Tüm bunlar partiyi sömürge sorunları konusunda kesin belirlenmiş bir tavır almaya yöneltememiştir. Ayrıca Nguyen Ai Quoc'un çiftçilerin sömürülmesi hakkındaki ikinci bir bildiride özellikle Katolik Kilisesi'nin utanç verici rolü konusunda bilgi verirkenki öfkesi dikkate değerdir. Konçinçina'da, Vietnam'ın güney bölümü, işlenmiş toprakların dörtte birini tek başına Katolik misyonu ele geçirmiştir. Misyon da inananları en az sömürgeci çiftlik sahipleri kadar acımasızca sömürmüştür. Aynı kitap sayfa 150. Sonraki yılların Ho Chi Minh'in çoğunlukla komünizme karşı olan Katolik yurttaşlarına duyduğu kuşku bu nedenle çok önceden doğmuş olmalıdır. Nihayet Nguyen Fransız yönetiminin ekonomik önlemleri nedeniyle sömürge bölgelerinde kıtlık tehlikesinin baş gösterdiğini ileri sürmektedir. Tüm Fransız sömürgelerinde yoksulluk ve açlık ve buna bağlı olarak da halkın öfkesi ve nefreti artmaktadır. Yerli çiftçiler ayaklanmak üzeredir. Birçok sömürgede daha önce birçok kez ayaklanmışlardır. Ancak her seferinde ayaklanmaları kana boğulmuştur. Bugün çiftçiler hala pasif bir tutum gösteriyorlarsa bunun nedeni hala bir örgütlerinin ve liderlerinin olmayışıdır. Komünist enternasyonel örgütlenmeleri için onlara yardım etmelidir. Onlara yönetim kadroları vermeli ve onlara devrimin ve kurtuluşun yolunu göstermelidir. Vietnam Kurye No 237 Hanoi Ekim 1969, bakınız ayrıca Works 1 sayfa 156. Sömürgelerde devrim parolası amacı komünist dünya devrimi olan örgütün en yüksek kurulu önünde söylenmişti. Bundan da önemlisi geçerli komünist yoruma göre kentte endüstri emekçi sınıfının tüm devrimci ayaklanmalarının dayanağı olması gerekirken Nguyen Aykuyok çiftçi ayaklanmasından söz ediyordu. Batıdaki gözlemciler, aynı biçimde E. Cooks da Die Satelliten Pekings, Pekin'in Pek Devletleri, Stuttgart 1964, aslında Kuzey Vietnam hiçbir zaman Pekin'in Peki olmadı. Özellikle bu noktanın altını çizmişler ve Ho Chi Minh'in burada hatta Mao Zedong'dan çok daha önce çiftçi kitlelerinin devrimi savını öne sürdüğü görüşünü savunmuşlardır. Ancak bu şekilde Vietnamlı devrimci ve uygulama adamı hiçbir zaman olmadığı halde kuramcı olarak aşırı abartılmaktadır. Ayaklanmaya hazır çiftçilerle ilgili bölüm daha çok raporla ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Burada kırsal kesimden gelen adam memleketlilerinin kaderine duyduğu kutsal öfkeyle konuşuyordu ve tüm Fransız sömürge bölgelerindeki nüfusun %95'inin çiftçilerden oluştuğunu da belirtiyordu. Konuşmacının bir kent emekçi sınıfının rolüyle uğraşmasına gerek yoktu. Çünkü pratik olarak ortada ne böyle bir sınıf ne de onu yerinde yönetebilecek bir parti örgütü vardı. Mao Zedong'un Çin'de yaptığı gibi Nguyen'de pragmatik olarak bir tarım ülkesi olan kendi ülkesinin özel koşullarından yola çıkıyordu. Aynı şekilde Nguyen Ai Quoc'un bu Komintern Kongresi'nde Stalin yandaşı olduğunun ortaya çıktığı biçimdeki ifade de yanıltıcıdır. Nguyen raporunda iki kez Stalin'i oldukça vurgulayarak sömürge sorununa gerçek önemini veren yoldaş olarak göstermiş. Ayrıca Lenin'le bağlantılı olarak ondan söz etmişti. Burada Sovyet Partisi'nin bu gelecekteki güçlü adamına bir yaltaklanmadan söz edilemezdi. Ho Chi Minh'in Stalin ve Stalinizmle ilişkisi başka bir bölümde ele alınacaktır. Nguyen Ai Quoc'un sömürgelerdeki köylü halk kitlesi komünist sloganın birleşmeye çağırdığı emekçi sınıfıyla eş anlamlıydı. Bu Nguyen'in Moskova'dan da yazı gönderdiği gazetesi Le Parisien'in başlığından da anlaşılmaktadır. 1924'e kadar gazetenin alt başlığı Sömürge Halklarının Gazetesi'ydi. Sonra Sömürge Emekçilerinin Gazetesi oldu. 1923 sonbaharından 1924 yazına kadarki ilk Moskova aylarında kuşkusuz Nguyen Ai Quoc'un görüşlerinde ve amaçlarında kesinleşme yönünde bir gelişim olmuştur. Bunun da ötesinde Vietnamlı sömürgelerden devrimci arkadaşlarının büyük çoğunluğundan büyük bir adım ileridedir. Komintern'in 5. kongresinde Nguyen Ai Quoc bu örgütün doğu bölümü sürekli üyeliğine atanır. Bu sıfatla güney kesiminden sorumludur. Hanoi'de yayınlanan resmi günlük bunu kesinlikle böyle belirtmiştir. Daha birkaç yıl önce itiraf ettiği gibi bir partinin ya da komünizmin ne olduğundan ya da internasyoneller arasında ne gibi farklar bulunduğundan haberi olmayan Nguyen çabuk sivrilmişti. Moskova ve Çin'deki yoldaşı Hintli M.N. Roy gibi kişilerin yanı sıra artık o da sömürge bölgelerinden Komintern delegelerinin seçkinlerindendi. Sovyet Partisi içindeki fraksiyon çatışmalarının doğal olarak Komintern çalışmasını da etkilemesi gerektiğini daha önce belirtmiştik. Stalin tek ülkede sosyalizm kavramını geliştirmeye başlamıştı ve bununla da rakiplerini Troçki'den sonraları Zinoviev'e kadar vurabiliyordu. Grigory Zinoviev 1919'da kurulan Komintern'in ilk başkanı. Kasım 1927'de Troçki ile birlikte Sovyetler Birliği Komünist Partisi B'den ihraç edildi. Ağustos 1936'daki ilk büyük Moskova davasında ölüme mahkum ve idam edilmiştir. Bu kavram Troçki'nin sürekli devrimini yanıttı. Devrimin Batı Avrupa'daki ve özellikle Almanya'daki başarısızlıklarından doğmuştu ve Stalin'in Sovyet Parti örgütündeki gücünü sağlamlaştırmayı amaçlıyordu. Bunun bir sonucu Komintern etkinliklerinin yer değiştirmesiydi ve Asya, daha doğrusu Uzak Doğu yeni deney alanı olarak hazırdı. Çünkü Moskova buradan bir yandan orada temsil edilen emperyalist güçler nedeniyle güvenliğine bir tehdit seziyordu. Öte yandan ise orada Çin'de yarı sömürge bağımlılığına karşı bir devrim yapılmıştı. Belki de en çabuk komünist devrimci başarılara burada ulaşılabilirdi. Vietnamlı ulusçu Nguyen Ai Quoc için bu durum elbette ki uygundu. Fransa'dan Sovyetler Birliği'ne gelişi, FKP'ne hala biçimsel olarak süren örgütsel bağlılığının gittikçe gevşemesine yol açmıştı. Buna karşılık Moskova merkezine duygusal bağlar güçlenmişti. 1924 yılı Nguyen'in Komintern Kongresi'nde sömürgelerden gelen komünistlere eğitim kurumu olarak özellikle salık verdiği Moskova Doğu Emekçileri Üniversitesi'nde o zamana kadar ihmal edilmiş ayrıntılı kuramsal çalışmalarla geçti. Nguyen yaşam boyunca kuramı devrimci uygulama lehine geri plana itmiş olmasına rağmen Komintern merkezine bağlı bu devrim okulunda rahat etmiş olmalıdır. Çünkü bu okulu birçok yazısında ayrıntılı biçimde anlatır. Şimdi bu üniversitenin 1022 öğrencisi vardır. Bunlardan 151'i kızdır. 895 öğrenci komünisttir. Toplumsal bileşimleri ise şöyledir. 547 çiftçi, 265 işçi ve 210 emekçi aydın. Works 1 adı geçen eser sayfa 81 ve devamı. Doğu Üniversitesi üzerine makale La Correspondance Internationale Almanca baskısında yayınlandı. No 46 1924. Nguyen Aykuok'un bunu hemen kelimesi kelimesine polemik yazısı Le Process de la Colonisation Française, Fransız sömürgeleşme davası da tekrarlar. 1925. Çiftçi kökenli öğrencilerin çoğunlukta olmasını da Nguyen Doğu ülkelerinin hemen tümüyle tarım ülkeleri olmasıyla açıklamaktadır. Özellikle ilginç bir ayrıntı olarak da öğrencilerin 75'inin 10 ile 16 yaş arasında olduklarını belirtmektedir. 150 profesör toplum bilimleri, matematik, tarihsel maddecilik, işçi hareketi tarihi, doğa bilimleri, devrimler tarihi, ekonomik politik vesaire konularda ders vermektedirler. 62 ulustan genç insan dershanelerde kardeşçe bir araya gelirler. Ne yazık ki uluslar belirtilmemiştir. Öğrencilere yemek, yatak ve giyim ücretsizdir ve her öğrenci harçlık olarak ayda 6000 ruble alır. Doğu Üniversitesi geleceğin öncü savaşçılarına sınıf savaşının ilkelerini, onların bir yandan ırk çatışmaları ve diğer yandan da ataerkil gelenekler nedeniyle belirsizliğe düştükleri ilkeleri öğretmektedir. Aynı kitap sayfa 84. Nguyen Aykuok bu Moskova Üniversitesi'ne giderken Fransızların politik hükümlüsü olarak ölen Çin Hindi Komünist Partisi ilk genel sekreteri Tran Phu 1904-31 gibi bir dizi Vietnamlı devrimcinin ilkiydi. 1924 aralığında Nguyen'in Rusya'daki ilk kalış süresi dolmuştu. Avrupa'da geçirdiği dönem sona eriyordu. Ülkesinin yakınında Çin'de onu yeni bir etkinlik alanı bekliyordu.